Ayrım 60, bölüm 78, sayfa 594, 06-0. George Washington Hastanesi'nde Frankie Tate çok huzursuzdu. Benny Visto'yu saat tam 4'ü çeyrek geçe ambulanstan sedye ile ameliyathaneye götürmüşlerdi. Aradan 2 saat geçmesine rağmen Frankie hala bekleme salonunda endişeyle gidip geliyor, kolu çılgınca zonkluyordu. Kısa boylu, memeleri kıçından da büyük bir hemşire yaklaştı. "Bir doktora görünmek istemediğinizden emin misiniz efendim? Çok acı çekiyor gibisiniz de." "Canını çok sıkıyordu hemşire. Size daha önce de söyledim bayan. Hayır, şimdi beni rahat bırakın." Hakarete uğramış hemşire çekildi. Güvenliği aramayı düşünüyor gibiydi. Bir saniye sonra ameliyathanenin kapısı açıldı. Önlüğü kan lekesi dolu doktor yüzündeki ameliyat maskesini çıkardı. Frankie adamı tanımıştı. Ameliyathaneye girmeden önce Benny'nin çevresine dönen acil yardım ekibinden biri. "Bay Tate, nasıl doktor, yaşayacak mı?" "Maalesef hayır." Frankie uyuşmuş gibi en kötüsüne hazırlanmış ama kabul edememiş gibi dikiliyordu. "Yoksa öldü mü?" "Birkaç dakika önce öldü Bay Tate. Elimizden geleni yaptık ama çok kan kaybetmişti. Buraya getirildiğinde de artık çok geçti." Frankie yıkılmış gibiydi. Yanaklarından birkaç damla yaş süzüldü. Tüm hayatı Benny ile geçmişti. Birlikte gezen asi sokak çocukları oldukları dönemden beri kuzeninden çok kardeş gibiydiler. Benny'nin kaybı onu düşündüğünden de kötü etkilemişti. Ameliyathanenin yanındaki kapıdan çıkıp yaklaşan üniformalı iki metropol polisini göremeyecek kadar şaşkındı. Oysa doktor polisleri görüp başını sallamış, sonra elini usulca Frankie'nin koluna koymuştu. "Bay Tate, bu konuyu şu anda açmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama arkadaşınız bir kurşun yarasından öldü. Onun için doğal olarak polise haber vermemiz gerekiyordu. Buradaki memurlar size bir iki soru sormak istiyorlar." Beyaz Saray 06:20. "Bu saatte uyandırdığımız için bağışlayın efendim. Alışmaya başladım Paul." Başkan saçları dağınık, sabahlığını giymiş, uşağın getirdiği kahveyi yudumluyor. Beyaz Saray'ın 3. katındaki özel konutun oturma odasının ortasında duruyordu. 3'e çeyrek kala yatmıştı. Yatakta kaldığı 4 saatten az sürenin 3'ünü uyanık geçirmişti. "Oturun baylar, şu işi bitirelim." Başkanın yanında FBI Başkanı Douglas Stevens, Paul Burton ve CIA Başkanı Richard Dick Foulkes bulunuyordu. Başkan geniş koltuğuna oturdu. Ötekiler yakınındaki kanepelere sıralandılar. "Yarım saat önce İslamabad'dan Samir Mehmet aradı efendim," diyen Foulkes'tu. "Size Ebu Aşim'den acil bir mesaj iletmesi gerektiğini söyledi. İsrail'deki askeri birliklerle ilgili. Tutukluların götürüleceği havalanı ile ilgili bir şey belirtmedi ama anlaşılan hain yemi yutmuş." Başkan endişeyle dudaklarını büzdü. Eli titreyerek fincanını ve tabağı masanın üstüne bıraktı. Sormak için sabırsızlandığı bir soruyu şimdilik unutmaya karar verdi. "Önce Ebu Haşim'in söylediklerini anlat." "Okursam daha iyi olur efendim," dedi Foulkes. Samir Mehmet Haşim'in söylediklerini İngilizce'ye çevirdi. Ama Arapça orijinalini de verdi. Bir yanlış anlaşılma olmaması için. Orijinali de çevirttik. Her iki çevirdi uyuşuyor. Başkan başını salladı. Gerginliği artıyordu. Foulkes gırtlağını temizledi. "Mesaj şöyle. Ebu Haşim'den Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Son görüşmemizde sizinle bir daha şahsen konuşmayacağımı söylemiştim. Niyetim değişmedi. Ne var ki önüme bir acil mesaj ve cevaplamamızı gerektiren bir bilgi getirildi. İsrail'deki kaynaklarım bana bu ülkeye çok sayıda Amerikan askeri uçağı indiğini bildirdiler. Bu bilgiden Orta Doğu'daki birliklerden önemli bir bölümünü İsrail'e naklettiğini sonucunu çıkarıyorum. Eğer doğruysa bu El-Kaide için kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Amerikalıların şerefsizliğinin ve hilekarlığının yeni bir kanıtı. El-Kaide hangi koşullar altında olursa olsun Amerikan birliklerinin İsrail'de konuşlandırılmasını kabul etmeyecektir. Bu konuda Samir Mehmet aracılığıyla iletilen mesajdan sonraki bir saat içinde açıklamanızı bekliyorum. Eğer o zamana kadar cevabınızı alamazsam, o zaman aldığım bilginin doğru olduğuna ve siz Amerika Başkanı'nın bu hareketle başkentinize hemen gelecek bir ölümü mahkum etmeye karar verdiğinizi anlayacağım." Foulkes gözlerini kaldırdı. "Mesaj burada bitiyor efendim." Başkan ayağa kalktı, derin bir nefes aldı. Son 4 saat boyunca korkulu bir bekleyişle yatağında bir o yana bir bu yana dönmüş, Doug Stevens'ın yanıldığını, adamlarından hiçbirinin ihanet etmeyeceğini olmuştu. Oysa mesajın kanıtladığı gibi Stevens haklıydı. Paul Burton'a döndüğünde yıkılmış gibiydi. "İsrail'e hiçbir askeri uçağın inmediğinden eminsin değil mi?" "Tek bir uçak bile inmedi efendim. Kiraladığımız sivil uçaklarda dahil. Emirlerinizi harfiyen yerine getirdik. Orta Doğu'ya gitmek için havalanan uçaklarımızın çoğu Almanya ve Britanya'ya indi." Başkan Foulkes'a döndü. "Dik bir kalem al. İşte Ebu Haşim'e cevabım." Foulkes içinden iç cebinden bir not defteriyle kalem çıkardı. "Hazırım efendim. Yaz öyleyse. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Ebu Haşim'e. Bay Haşim, bu bilgiyi nereden aldığınızı bilmiyorum ama doğru olmadığına sizi kesinlikle temin edebilirim. İsrail'e ne Orta Doğu'dan ne de başka herhangi bir yerden bir Amerikan birliği gönderilmedi. Birkaç Amerikalı uçağın İsrail'e indiği doğru ama yakıt ikmali amacıyla kısa bir süre için. Yakıt alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz bu uçaklar işlerindeki askerlerle birlikte hemen havalanacaklar. İsrail topraklarında kalmayacaklar. Tekrar ediyorum, İsrail topraklarında kalmayacaklar. Mektubunuzun koşullarına harfiyen uyuyorum. Eğer bu açık yanlış anlama konusunda yeniden görüşmek isterseniz, İsrail'e inip yeniden havalanan bu uçaklar hakkında Samir Mehmet aracılığıyla ayrıntılı bilgi vermeye hazırım. Başkan Fox'a bakıp başını salladı. Burada kes ve hemen Mehmet'e ilet. Bahse girelim, Ebu Haşim'in şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalacak efendim, dedi Paul Burton. Kalacağından eminim. Şimdilik bu cevabı yeterli bulacağını umalım. Prensip olarak bu konuda yanlış adım atmadık. Başkan ürktüğü soruna geldi. Evet, köstebeğimizden ne haber? Kim olduğunu biliyor muyuz? FBI başkanı cevap vermeden önce Fox'a ve Burton'a baktı. Sayın Başkan, Rob Owens aşağıda bekliyor. Onun gelip nasıl, kim olduğunu biliyor muyuz? Evet efendim, biliyoruz. Bölüm 79. Chesapeake 06:45. Gorev uyandı. Hala uyuyan Carla'nın yanağını öptü. Sonra yataktan kalktı. Olabildiğince sessiz olmaya çalışarak giyindi. Alt kata indi. Mutfakta önündeki masanın üzerine dizüstü bilgisayarını açmış tümüyle uyanık görünen Raşid'i buldum. Uydu anteni bağlamış, pencereye yöneltilmişti. Gorev mutfağa girdiğinde Raşid bilgisayarı kapattı, anteni katlamaya girişti. Gelip gittiğini duydum dedikten sonra dizüstü bilgisayarı gösterdi Gorev. Ne bu? Bilmem gereken bir şeyler mi oluyor? Zamanı gelince öğrenirsin. Carla nerede? Yukarıda. Anlaşılan eski bir ilişkiyi yeniden canlandırdınız. Yoksa yatma düzeniniz hakkında yanılıyor muyum? Bundan sana ne Raşit? Raşit omurlandı. Bilgisayar ile anteni sırt çantasına yerleştirmeye koyuldu. Git getir onu. Ne olacak? Yeni emirler aldık. Beyaz Saray 06:25. Tek bir kuşku bile yok mu? Yok Sayın Başkan, adamımızı bulduk. Elimizdeki bandı yakın zamanda Ulusal Güvenlik Konseyi'ne verdiği mülakatta karşılaştırıp doğruladık. Sesler kusursuzca uyuşuyor. Başkan yıkılmıştı. Açıklamayı, cep telefonu konuşmasının, birliklerin İsrail'de konuşlandırılmasıyla ilgili birkaç kelime, band kaydını dinlemiş, seslerden birini duyar duymaz sahibini tanımıştı. Yine de en ufak bir teknolojik kuşkusu varsa gidermek için sordu Rob Owens. Bandı yeniden dinlemek ister misiniz efendim? Bir kez dinlemek yeterli, dedi başkan ürpererek. Eğer daha fazla kanıt gerekiyorsa cep telefonu konuşmasındaki ikinci sesi de inceledik. Beyaz Saray'ı arayıp Azerbaycan'da kaçırılan adamların öldürülmesinin kaydedildiği bandın saklandığı mezarlığın yerini söyleyen adamın sesi. Bu ayrıntıyı da bilmeniz gerekir diye düşündüm efendim. Adamımızla teröristler arasındaki ilişki hakkında en ufak bir kuşku yok. Başkan yüzü bembeyaz bir halde koltuğuna yığıldı. Gözüsü sıkışıyor, nabzı hızla atıyordu. Tek yapabildiği kafasını sallamaktı. Bunca yıldır tanıdığı, danışmanı yapacak kadar güvendiği bir insan ona nasıl ihanet ederdi? Daha da kötüsü ülkesine nasıl ihanet ederdi? Bu sorular onu dehşete düşürüyordu. Genzinde safra tadı duydu. Yüzünden ter boşaldı. İyi misiniz efendim? Diye sordu CIA başkanı. Hayır değilim. Başkan zorlanarak ayağa kalktı. Neden? Tanrı aşkına neden El-Kaide'ye yardım eder? Yüz binlerce vatandaşın hayatını neden tehlikeye atar? Onları ölüme neden mahkum eder? Bunu anlayamıyorum. Elimizdeki tek ipucu geçmişini incelediğimizde bulduklarımız. Ama hem ben hem de CIA araştırmayı sürdürüyoruz, dedi Doug Stevens. Öyleyse daha hızlı arayın. Soruşturmayı olabildiğince derinleştirin. Ne bulabilirseniz istiyorum. Ona ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Teröristlerin nerede saklandıklarını bilmesine ihtimal var mı? CIA Başkanı Dick Fox soruyu tarttı. Mümkün ama sanmam. Bana kalırsa El-Kaide adamı operasyondan ayrı tutmak istemiştir. İlişki kurmak için cep telefonları, belki güvenli yerler ya da posta kutuları, hatta üçünü birden kullanmış olabilirler. Aynı fikirdeyim efendim diye araya girdi Stevens. Hücrenin nerede saklandığını, hatta bombanın nerede gizlendiğini biliyor olması, faaliyetlerini tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramaz. Böylesi bilgiler El-Kaide içinde sadece çok kısıtlı bir çevrede tutulur. Bana kalırsa bunları sadece teröristler biliyor. Öyleyse onu tutuklayacak mıyız diye sordu Paul Burton. Başkan uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra başını kaldırdığında gözlerindeki korkunç kederi gördü odadakiler. Güvendiği bir insanın ihanete uğramayı hala kabul edemiyor, gözleri doluyordu. Hayır, daha değil. Şimdilik izlemeye devam edin. Ama burada konuşulanların oda dışında kimseye aktarılmasını istemiyorum. İyice anlaşıldı mı? Ebu Haşim'in İsrail konusundaki mesajı herkese bildirmek için son Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısını bir saat öne 7:30 almaya karar verdim. Ondan sonra adama ne yapacağımızı düşünürüm. Bu akıllıca bir tutum efendim, dedi Rob Owens ve kullanılmış cep telefonlarını anlattı. Eğer ikisinden biri önümüzdeki saatlerde diğerini ararsa O zaman telefonları üçgen içine alabilme ve yerlerini belirleme fırsatı bulabiliriz. Tabii asıl önemli olan telefonun öbür ucundaki terörist. Başkan o sabah ikinci kere şaşırmıştı. Kötü habere değil, krizin başlangıcından beri gördüğü ilk umut ışığına. Teröristlerin yerini bulabileceğimizi mi söylüyorsun? En azından birini diye umut ediyoruz efendim. İlginç bir gelişme daha var efendim dedi Fox. Ne? Fort Meade'deki Ulusal Güvenlik Ajansı yaklaşık 2 saat önce patlama iletimi diye adlandırılan bir mesaj yakaladı. Hala kıramadıkları, şifresi son derece karışık bir sinyal. Daha önce de buna benzer bir sinyal yakalamışlar ama iletim o kadar kısaymış ki sadece 2 saniye yerini saptayamamışlar. Yine de patlama iletimi bir daha gerçekleşirse yakalayabilmek için bilgisayarlarını ayarlamışlar. Bu kez sinyali yakalayıp yerini Chesapeake Körfezi'nde Plan Burnu'nun güneyi olarak belirlemişler. Mesajın şifresini hala kıramamışlar. Bunun biraz daha zaman alacağını söylüyorlar. Ama sözünü ettiğimiz sinyal askeri bir iletişim olmamasına rağmen öylesine grift şifrelenmiş ki dikkat çekiyor. Fort May bir araştırmamızı öneriyor. Bana bu mesajın El-Kaide hücresinden geldiğini mi söylemek istiyorsun? Bir şey söylemek için daha erken efendim. Cevap Stevens'tan gelmişti. Tabii bundan konsey toplantısında söz edersek dikkat çekmiş olur. Yine de bir izleme ekibinin derhal bölgeye gitmesini emretti. Chesapeake 06:55. Gorev ile Carla merdivenden indiklerinde Muhammed Raşit'in şöminenin başında elindeki uzaktan kumandayla televizyon kanallarını zaplayarak buldular. Neler oluyor diye sordu Gorev. Raşit televizyonu kapattı ve uzaktan kumandayı bir kenara attı. Bu sabah Amerikalıların Körfez'deki birliklerini İsrail'e naklettiklerini öğrendim. Kimden? Adamımdan. Amerikalıların böyle bir davranışı isteklerimizin ruhuna aykırı oldurdu. Oysa şimdi Ebu Haşim'den biraz önce aldığım bir mesaja göre Amerika Başkanı böyle bir şey reddediyor. Amerikan uçaklarının İsrail'e sadece yakıt almak için indiklerini söylüyor. Anlamıyorum, neler oluyor? Raşit yüzünde endişeli bir ifadeyle televizyonun yanından uzaklaştı. Tamam işte Gorev, ne oluyor? Ebu Haşim Amerikalıların bir şey hazırlığında olmalarından kuşkulanıyor. Ya da bir şekilde bizi şaşırtmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Ya da adamın verdiği bilgi yanlış. Bu mümkün mü? Pek sanmıyorum. Verdiği bilgiler hep güvenilir oldu. Şimdi ne diyor? Daha onunla konuşmadım. Ama endişelenme, konuşacağım. Ama Ebu Haşim'in de belirttiği gibi bir üçüncü şık da olabilir. Belki de adamımızın maskesi düştü. Bu bizi tehlikeye atar mı diye sordu Carla. Merak etme. Bizi tehlikeye atacak hiçbir şey bilmiyor. Ne sinir gazının nerede olduğunu ne de hücre evlerimizi. Üstelik bu aşamada yararlı ömrünü de tamamladı. Öyleyse değişen ne? Diye sordu Gorev. Yeni emirler aldığını söylemiştin. Raşit sırt çantasını bıraktığı masaya yürüdü. Eşyalarını karıştırdı. Akrebi çıkarıp şarjörünün dolu olup olmadığına baktı. Amacımız gerektiğinde kimyasalı polis minibüsüne yüklemek ve Washington merkezine götürmekti. Böyle bir minibüste polis üniformaları giymişken durdurulma ihtimalimiz yok gibi. Ama fikrimi değiştirdim. Visto ile aranıza geçenlerden sonra bunun tehlikeli olduğunu düşündüm. Polise gidip gitmediğini bilmiyoruz. Şimdi başka bir yöntem kullanacağız. İyi ama Amerikalılar onlardan istediğimiz her şeyi yerine getirmediler mi? Dedi Carla. Birliklerini çektiler, tutukluları serbest bıraktılar. Öyle görünüyor. Ama bu olanlardan sonra ne tasarladıklarını bilemeyiz. Hazır olmamız emredildi. Onun için eşyalarınızı toplamaya başlayın. Neden? Güvenli eve, Abdullah ile Moses'in yanına gideceğiz. Eğer Amerikalılar mektubumuzdaki koşulların tümünü yerine getirmezlerse görevimizi yapmaya hazır olmamız lazım. Eğer gerekirse riske girip kimyasalı başkentin merkezine taşımak için Abdullah'ın minibüsünü kullanacağız. Raşit saatine baktı. Burada daha fazla oyalanmayalım. Gidip arabayı getireyim. Gorev, sen motosikletlerden birine binip beni izleyeceksin. Hemen hareket ediyoruz. Carla'ya baktı. Sen burada kalıp evi tepeden tırnağa arayacaksın. İyice bak, arkamızda hiçbir şey kalmasın. İşini bitirince öteki motosiklete bin, güvenli eve gel. 9'dan önce orada olmanı istiyorum. Gorev'in yüzü birden soldu. Anlamıyorum Raşit, bu acele neden? Amerikalıların hala ölene kadar vakti var. Sana söyledim. Ebu Haşim bir şey hazırladıklarından kuşkulanıyor. Bu olanlar onu hem öfkelendirdi hem de endişelendirdi. Baskıyı sürdürmemizi, akıllarını istediklerimizi yerine getirmeye vererek zamanlarını bizi kandırmaya çalışmakla harcamamalarını sağlamamızı istiyor. Bu yüzden de başkanlarına planlarımızda yeni bir değişiklik olduğunu bildireceğiz. Bölüm 80. Washington DC. Saat tam 6:30'da Tom Murphy, FBI Genel Merkezi'nin 6. katındaki odasında sinirleri alt üst olmuş, uyanık kalmak için şekerli kahve içiyordu. Birbiri ardına 3 vardiyada çalışmış, arada biraz uyuyabilmişti. Kendini berbat hissediyordu. Ama karısına da söylediği gibi bu hayat federal ajanın kaderiydi. Ama sadece acil durumlar için. Tek fark bu acil durumun yarattığı baskıdan ölmek üzere olduğuydu. Sürenin doğmasına 5 saatten az bir zaman kalmışken elindeki tüm adamları güçlerinin sınırına kadar zorladığını biliyor, bu saatten sonra bir gelişme olacağını da hiç düşünmüyordu. Şimdiye kadar tek bir ipucu bile bulmayı başaramadığı için kendini bir anlamda sorumlu tutuyor, yenilginin ezikliğini yaşıyordu. Daha zayıf bir adım olsa çoktan teslim bayrağını çekerdi. Ama Bronx doğumlu Murphy'nin hamuru farklıydı. Ucunda tabuta girmek de olsa son ana kadar bu işin peşini bırakmayacaktı. Rahatsızlık duyduğu bir başka konu da şu gazeteciydi. Olanları Collins'e anlatamadığı için içi içini yiyor ama hiçbir şey söyleyemeyeceğini de biliyordu. Nicky Dean nereye götürülmüşse onunla temas kurmak imkansızdı. Collins genç kadına telefonla ulaşmaya çalışmış, güvenliğinden endişe duyar olmuştu. Yarım saat kadar önce hastaneyi arayıp Nicky'nin oğlundan haber aldıktan sonra Murphy'ye açılmıştı. Haberlere göre çocuğun durumu istikrarlıydı. Hatta düzelmeye de başlamıştı. Ne var ki kaçırılma hikayesi hala Murphy'nin kanına dokunuyordu. Zavallı kadın kuşkusuz ne yapacağını bilemez halde ve oğlunu özlüyordu. Zavallı kadın... Ama eğer Nicky Dean gerçeği öğrenip gazetesinde yazmaya kalksa başkentin kitlesel bir göç tehdidinden başka nasıl kurtulabileceğini bilmiyordu Tom Murphy. Postun baskısı sürenin dolmasından önce gerçekleşmese de genç kadının Washington'ın televizyon ve radyo istasyonlarına başvurulması da ihtimal dahilindeydi. Bütün bunlar kimsenin burnu kanamadan sonuçlanırsa bir kadının kaçırılmasının yaratacağı şoku düşünmeye bile korkuyordu. Oysa bu işin kimsenin burnu bile kanamadan sonuçlanacağı hiç de kesin değildi. Sürenin sonu geldiğinde Murphy'nin endişeleri de tümüyle boş çıkabilirdi. O zaman kendisi de dahil herkes ölmüş olacaktı. 5 dakika kadar sonra Murphy telefona uzanmak üzereyken kapı açıldı ve başkan yardımcısı Matthew Cage fırtına gibi odaya girdi. Murphy hemen savunmaya geçti, elini kaldırdı. Ne soracağını biliyorum Matt. Elimden geleni yaptım. Emin ol elimdeki her ajanı... Tom dinle bir dakika. Cage kimsenin dinlememesi için kapıyı kapattı. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yakaladığı patlayıcı iletimi ve gizli servisin işi olduğundan habersiz olduğu cep telefonu konuşmasını anlattı. Murphy yıldırım çarpmış gibi masasından fırladı. Koordinatları var mı? Chesapeake'in oralarda. Plum burnunun güneyinde bir yer. Cage Murphy'ye üzerinde koordinatların bulunduğu bir kağıt parçası uzattı. İkisi birlikte duvardaki haritanın başına gittiler. İzleme çalışmalarında yardımcı olması için iki helikopter ayarladım bile. Helikopterlerde tam noktayı belirleyecek telemetre cihazları olacak. Fort Meade'de de bölgenin genişletilmiş bir haritasını gösteriyor. Bütün bunlar aradığımız yeri tam olarak bulmamızı sağlar. Murphy kaşlarını çattı. İyi de Fort Meade cep telefonu konuşmasının teröristlerden birine ait olduğunu nereden biliyor? Bana sorma. Hem niye yakınıyorsun? Eğer haklılarsa ve konuşmayı yine yakalayabilirlerse o zaman bakarsın yerini de belirleyebilirler. Şimdi Chesapeake'e bir ekip gönderelim. Hemen. Şimdi hallederim. Murphy çıkmaya davranırken kapı birden açıldı ve içeriye Larry Soames girdi. Tom bir dakikan var mı? Çok önemli bir. Bu da öyle. Ne kadar adamımız varsa bana lazım Harry. Hemen şimdi demek istiyorum. Neyle meşgul olduklarına bakma, bu çok acil. Tom bir saniye dinlesen. Biraz önce Metropol Polisinden Benny Visto adında bir herifle ilgili telefon ettiler. Kim? 14. caddede pezevenklikle ve yasa dışı işlerle uğraşan birisi. 40 dakika kadar önce kurşun yarasından kan kaybıyla George Washington Hastanesi'nde ölmüş. Hastaneye geldiğinde çok geçmiş. Ne yapmamı istiyorsun, çiçek göndermemi diyen Murphy kıpkırmızıydı. Bunun bizimle ilgisi ne? Onu ateş eden adam Nikolay Gorev'in tarifine uyuyor. Murphy Cage'e bir göz attı. Sonra Soames'a döndü. Devam et. Visto'nun Frank Tate adında bir kuzeni var. Visto'nun ölümünden öylesine etkilenmiş ki bülbül gibi ötüyor. Polislere bizden iki kişinin aranan iki adamın fotoğraflarını gösterdiklerini anlatmış. Herifi Idaho Caddesi'ndeki 2. polis bölge merkezinde tutuyorlar. Çatışmanın sebebi neymiş? Soames bildiklerini anlatınca hem Murphy hem de Cage'in kaşları çatıldı. Sahte polis minibüsü, üniformalar, silahlar dedi Murphy. Bütün bunları neden istemiş olabilirler ki? Tate malları bir soygunda kullanacaklarını sanıyormuş. Adamın Gorev olduğunu emin misin? Kesinlikle. Yanında bir de kadın olduğunu söylemiş. Verdiği tarife göre Carla Şerif olmalı. Hemen ilgilenelim denen Murphy eski gücüne kavuşmuş, telefona uzanıyordu. O adamlara hala ihtiyacım var Larry. Hemen şu anda. Collins ile Morgan nerede? Tate'i sorgulamaya gittiler. Ayrım sonu sayfa 605. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Idaho. IDAHO.